Ayrım 56, Locke'la Moore'nin yalanları, Scott Lynch, sayfa 519. Ara, küllerin arasındaki taht. Terrin Pell'e bir zamanlar ataların incisi denirdi. O kayıp ırk ortadan kaybolduktan çok sonra insanların sahiplendiği şehirlerin en büyüğü ve görkemlisiydi. Terrin Pell, beyaz bir sel halinde dağlardan akan Angevin Nehri'nin başlangıcında yer alırdı. Dağların sarp heybetinin altında otururdu ve etrafı her yönde iki günlük bir at yolculuğu uzunluğundaki bereketli tarlalarla sarılıydı. Sonbaharları o tarlalarda sağa sola salınan kehribar sarısı başaklar dalgalanırdı. Bu bir imparatorluğun başkentine yakışır bir bereketti ve zaten Terrin Pell de öyleydi. Güneydeki tüm şehirler Terrin hükümdarlığının önünde diz çökerdi. İmparatorluğun mühendisleri o şehirleri birbirine bağlamak amacıyla on binlerce kilometre uzunluğunda yollar inşa ederlerdi. Generalleri o yolları haydutlardan arındıran devriyeler çıkarırlar, ticaretin ve haberleşmenin imparatorluğun bir ucundan ötekine, yani Demir Deniz'den Pirinç Denizi'ne kadar sorunsuzca akması için küçük kasaba ve köylerde garnizonlar bulundururlardı. Kartain ve Lashain, Nessek ve Talisham, Espara ve Ashmer, Iridain ve Camor, Belinel ve Issara. Tüm bu kudretli şehir devletleri gümüş taçlarını bizzat imparatorun elinden alan düklerce yönetilirdi. Günümüzde kalan az sayıdaki dük büyük bir güce sahip olabilir ama hepsi de kendi çabasıyla başa geçmiştir. Terrin hükümdarlığı zamanına kadar uzanan seçkin soylar bölüneli çok olmuştur. Kuzeyden Vadralıların çıka gelmeleriyle birlikte Terrin hükümdarlığı gerileme dönemine girdi. Yağmacı bir deniz halkı olan Vadralılar kıtanın kuzey yarısındaki imparatorluk mandalarını ele geçirdiler. Kuzey denizine akan yedi büyük nehri yedi kutsal ilikler olarak adlandırdılar ve üzerlerine gelen her orduyu yok ederek imparatorluğun topraklarını geri alma çabalarını boşa çıkardılar. Zayıf düşen Terrin hükümdarlığı bu çabayı daha fazla sürdüremeyince küçülmek zorunda kaldı ama yıkılmadı. Onu yıkmak Kartain'li bağlı büyücülere düştü. Bağlı büyücüler tarikatı o sıralarda Kartain kentinde daha yeni kurulmuştu. Emsalsiz ve ölümcül loncalarının nüfuzunu diğer şehirlere yaymaya başlıyor. Terrin Pell'deki imparatorun öfkeli taleplerine boyun eğmeye yanaşmıyorlardı. İmparator faaliyetlerini durdurmaları konusunda üsteleyince, bağlı büyücüler de ona yüce majestelerinin hizmetlerini kiralamakta kullanabileceği kısa bir ücret listesiyle karşılık verdiler. İmparator bunun üzerine kendi imparatorluk büyücülerini yolladı ve hepsi de son adamına kadar katledildi. İmparator işte o zaman lejyonlarını topladı ve bağlı büyücü unvanını benimsemiş her efsuncuyu öldürmeye yemin edip Kartain'e sefer düzenledi. İmparatorun savaş ilanı içlerinden birine zarar verme cüretini gösteren herkesten korkunç bir intikam almaya alenen ant içmiş yeni loncanın azmine yönelik bir sınavdı. Kartain'e yaptıkları yolculuk sırasında imparatorun askerleri yaklaşık bir düzine büyücüyü öldürmeyi başardılar. 400 bağlı büyücü Kartain'in hemen doğusunda imparatorun lejyonlarının karşısına çıktı. Büyücüler bir meydan savaşına girmeye tenezzül etmişlerdi. 2 saatten daha kısa bir sürede imparatorun kuvvetlerinin 1/3'ü katledildi. Yerden kabaran tuhaf sisler askerlerin manevralarını bozdu. İllüzyonlar ve hayaller onlara eziyet etti. Ok salvoları havada durup yere düştü veya onları atan okçulara geri döndü. Bir insanı kukla gibi yöneten efsunlara maruz kalan askerler akıllarını kaçırarak veya feleklerini şaşırarak silah arkadaşlarına saldırdılar. İmparator kendi özel muhafızları tarafından lime lime doğrandı. Söylenenler doğruysa savaşın ardından cenaze ateşinde yakılmak üzere bir parmaktan daha büyük hiçbir parçası kalmadı. İmparatorun ölümünün ardından sağ kalan generalleri dört bir yana dağıldılar ve askerleri dönüp tavşan gibi Terrin Pell'e kaçtılar. Fakat konu orada kapanmadı. Bağlı büyücüler bir meclis toplayarak kurallarını uygulamaya karar verdiler. Hatta öyle bir şekilde uygulayacaklardı ki insanların hafızaları yaşadığı sürece tüm dünya onlarla dalaşma fikrine dehşetle bakacaktı. İntikamlarını Terimpel şehrinden aldılar. Yarattıkları ateş fırtınası müthiş ve anormaldi. Birlikte çalışan 400 büyücü, imparatorluğun kalbinde tarihçilerin betimlemekten hala korktukları bir şey tutuşturdu. Anlatılanlar doğruysa alevler gökteki yıldızların içi kadar beyazdı. Kapkara düman sütunları o kadar yükseğe çıktı ki Demir Deniz'in açıklarından çok doğudaki Kamor'dan hatta genç Yedi İlik Krallığı'nın başkenti Vintilla'dan bile görüldü. Bu feci büyü bile Atacam'a dokunamadı. Şehrin atalar tarafından inşa edilmiş yapıları zarar görmeden kurtuldu. Fakat ateş değdiği diğer her şeyi yiyip yuttu. Tahtayı, taşı, metali, harcı, kağıdı ve canlıları. Kentin tüm binaları, tüm kültürü ve büyücüler işe girişmeden önce kaçamayan, tüm nüfusu yanarak gri küllerden bir çöle dönüştü. Bu çöl pişerek yere yapıştı ve bir adım derinliğindeki kapkara bir yara halini aldı. Sıcak rüzgarlar o külleri büyücülerin sağlam bıraktı, insan yapımı tek bir nesnenin yani imparatorluk tahtının etrafında savurdu. Taht bugün bile hayaletli Terimpel şehrinde zamanın ve yağmurların bir tür siyah betona dönüştürdüğü arazinin göbeğinde sapasağlam durur. Terimpel'de hiçbir şey yetişmez. Aklı başında hiçbir adam veya kadın, Kartayinli bağlı büyücülerin azmini yansıtan o kapkara abideye ayak basmaz. Onlar ki doğaüstü yangınlarıyla Terin hükümdarlığını yıktılar. Onlar ki kuzeydeki Yedi İlik Krallığı güçlenirken, güneyin şehir devletlerini yüzlerce yıllık bir savaşa ve husumete sürüklediler. Bir bağlı büyücüye kafa tutmayı düşünen çoğu insanın aklına işte o görüntü gelir. Kupkuru bir ıssızlık denizinin ortasında yapayalnız duran boş bir tahtın görüntüsü. 16. Bölüm. Adalet kan kırmızıdır. 1. Kısım. Şahinci parmaklarını oynattı ve Loklamora kemiklerinin içine işleyen fazlasıyla tanıdık bir acıyla dizlerinin üstüne düştü. Baraka'nın zeminine devrilerek Jan'ın yanına yığıldı kaldı. Yankılı delikteki küçük oyunumuzdan sağ çıktığını görmek ne büyük bir zevk dedi büyücü. Etkilenmedim desem yalan olur. Şöhretine rağmen seni parmağımızda oynatabileceğimizi düşünmüştüm. Ve daha bu akşam üstüne kadar yalnızca Jan Tanan'ı aradığımı sanıyordum. Ama böylesi çok daha iyi oldu.
Sen kanı bozuk, kahrolasıca bir hayvansın diye sövdü Lok.
Hayır dedi bağlı büyücü, ben sadece ücretli müşterimin emrini yerine getiriyorum. Ve o emir müşterimin kız kardeşlerinin katilini ağır ağır öldürmek. Şahinci parmaklarını çıtlattı. Seni ise beklenmedik bir talih kuşu olarak görüyorum. Çığlık atan Lok kendini acıya direnmeye zorlayarak bağlı büyücüye doğru uzandı. Fakat Şahinci bıyık altından bir şey mırıldandı ve bıçak saplanmasını andıran ezici acı 10 kat arttı. Lok sırtını kasarak nefes almaya çalıştıysa da ciğerlerinin arkasındaki ve altındaki kaslar adeta taş kesmişti. Bağlı büyücü onu bu ızdıraptan azat ettiğinde soluk soluğa yığılıp kaldı. O da etrafında fıldır fıldır dönüyordu.
Kazandığımız zaferlerin daha sonra mahvımıza sebep olabilmesi ne tuhaf dedi Şahinci. Mesela seni ele alalım Jan Tanan. Müşterimin kız kardeşleriyle başa çıkabildiğine göre harika bir dövüşçü olmalısın. Zarar görmeden paçayı sıyıramamış olsan da. Ve şimdi de onlar sana gölgeler diyarından karşılık veriyorlar. Benim gibi bir adam başka birinin fiziksel kalıntılarını ele geçirebildiğinde pek çok sesi mümkün hale gelir. Mesela kesik tırnaklar, bir tutam saç, bir bıçağın ucundaki kan.
Konuşamayacak haldeki Jan inledi.
Ah evet dedi Şahinci, o kanın kime ait olduğunu görmek beni cidden şaşırttı. Yerinde olsaydım çoktan kıtanın öteki ucuna giden bir kervana katılmıştım. Öyle yapsaydın rahat bile bırakılabilirdin.
Centilmen piçler birbirlerini terk etmez dedi Lok ve birilerine intikam borçluyken kaçıp gitmez.
Doğru dedi bağlı büyücü, zaten o yüzden bunun gibi pis barakalarda can çekişerek geberirler. Adamın omzundan havalanan Vestris gidip odanın köşesindeki yüksek bir rafa kondu ve başını heyecanla sağa sola yatırarak Locke'u pis pis süzdü. Şahinci ceketinin içine uzanıp bir parşömen yaprağı, bir tüy kalem ve küçük bir mürekkep hokkası çıkardı. Ağzını açtı, hokkayı yatak şiltesinin üstüne koydu, tüy kalemi mürekkebe batırdı ve Locke'a bakarak gülümsedi. ''Jean Tannen'' dedi büyücü, ''ne kadar basit bir at, yazması kadar dikmesi de kolay.'' Tüy kalem parşömenin üstünde kayıp gitti. Adam koca koca kıvrımlarla yazdıkça her harfle beraber gülümsemesi daha da genişledi. İşini bitirdiğinde sol elinin parmaklarına doladı, o gümüş ipliği neredeyse hipnotize edici bir ritimle oynattı. Diğer elindeki sayfadan yayılmaya başlayan soluk gümüşi pırıltı yüz hatlarını meydana çıkardı. ''Jean Tannen'' dedi şahinci, ''ayağa kalk Jean Tannen, sana verecek bir görevim var.'' Jean titreyerek önce dizlerinin ardından ayaklarının üstünde doğruldu. Artık şahincinin tam karşısında duruyordu, Locke ise hala kıpırdayamıyordu. ''Jean Tannen'' dedi bağlı büyücü, ''nacaklarını al, şu anda hiçbir şey seni nacaklarını tutmak kadar memnun edemez.'' Jean şiltinin altına uzanıp habis bacıları açığa çıkardı. Her bir silahı birer eline alırken ağzının köşeleri yukarı kıvrıldı. ''Onları kullanmak çok hoşuna gidiyor değil mi Jean?'' Şahinci sol elindeki gümüş ipliği tekrar oynattı. ''Onların ete saplanmasını hissetmeyi seviyorsun. Etrafa kanlar sıçradığını görmeyi de. Ah evet, kaygılanma. Nacaklarını kullanabileceğim bir görevim var.'' Şahinci sağ elindeki parşömenle Locke'u işaret etti. ''Locke Lamora'yı öldür'' dedi adam. Jean baştan aşağı sarsıldı. Locke'a doğru bir adım attı, sonra tereddüte kapıldı. Kaşlarını çatıp gözlerini yumdu. ''Sana verilen adı söylüyorum Jean Tannen'' dedi bağlı büyücü. ''Sana verilen adı, gerçek adı, ruhunun adını söylüyorum, adını anıyorum. Locke Lamora'yı öldür, nacaklarını kaldır ve Locke Lamora'yı öldür.'' Jean dostuna doğru tereddütlü bir adım daha attı. Nacaklarını havaya kaldırırken dişlerini sıkar gibiydi. Sağ gözünden bir damla yaş aktı. Derin bir nefes alıp bir adım daha ilerledi. Ağzından ağlamaklı bir hıçkırık kaçtı ve habis bacıları omuzlarının üzerine kaldırdı. ''Hayır'' dedi Şah. ''Ah hayır, bekle, geri çekil.'' Jean itaat ederek Locke'dan bir metre uzaklaştı. Locke'un sessizce ettiği şükran dualarına şimdi neler olacağını düşünmenin dehşeti karışmaktaydı. ''Jean epey yumuşak kalpli'' dedi şahince, ''ama asıl iradesiz olan sensin değil mi? Dostlarını rahat bıraktığım sürece her şeyi yapabileceğini söyleyen sendin. Dostlarına ihanet edip belki de hayatta kalabilecekken tıpış tıpış fıçıya giren de sendin. Ah hayır, bu işi nasıl yoluna koyacağımı biliyorum. Jean Tannen, nacaklarını bırak.'' Habis bacılar ağır bir patırtıyla şahincinin ayaklarının tam dibine düştü. Bağlı büyücü hemen sonra ürkütücü bir dilde konuştu ve sol elindeki ipliği oynattı. Jean Tannen haykırarak yere yığıldı ve dermansızca titremeye başladı. ''Bana kalırsa senin Jean'ı öldürmen çok daha iyi olacak efendi Lamora'' dedi şahinci. Vestris tüneyinden Locke'a bakıp öttü, çıkan sesle garip bir kahkaha tınısı vardı. ''Ha siktir'' diye aklından geçirdi Locke. ''Ah tanrılar aşkına.'' ''Soyadının uydurma olduğunu çoktan biliyoruz'' dedi şahinci. ''Ama bir ismin tamamına ihtiyacım yok. Gerçek adın ufacık bir parçası bile yeter. Göreceksin Locke, söz veriyorum, göreceksin.'' Gümüş iplik ortadan kayboldu. Şahinci tüy kalemini tekrar mürekkebe batırdı ve parşömene kısa bir şey yazdı. ''Evet'' dedi, ''evet, tekrar hareket edebilirsin.'' Dediği gibi de çıktı, felç geçti ve Locke deneme mahiyetinde parmaklarını kıpırdattı. Bağlı büyücü gümüş ipliğini tekrar oynattı. Locke önündeki boşlukta garip bir şey, bir tür basınç belirdiğini hissetti ve parşömen yine parıldadı. ''Şimdi'' dedi şahinci, ''adını söylüyorum Locke, sana verilen adı, gerçek adı, ruhunun adını anıyorum. Adını anıyorum Locke.'' Şahinci yerdeki habis bacıları Locke'a doğru tekmeledi. ''Ayağa kalk, ayağa kalk ve Jean Tannen'ın nacaklarını al, ayağa kalk ve Jean Tannen'ı öldür.'' Locke dizlerinin üstünde doğruldu ve ellerini yere koyarak kısa bir süreliğine dinlendi. ''Jean Tannen'ı öldür.'' Lok titreyerek dostunun nacaklarından birine uzandı, onu kendine doğru çekti ve silahı sağ elinde tutarak emekledi. Solukları hırıltılıydı. Jean yalnızca 3-4 adım ötedeki bağlı büyücünün ayaklarının dibinde yatıyordu. Yüzü barakadan dökülen sıva tozuyla kaplanmıştı.
Jean Tan'ı öldür!
Lok büyücünün dibinde durakladı ve başını yavaşça çevirip Jean'a baktı. İri yarı adamın gözlerinden biri kırpışmaksızın açık durmaktaydı. O gözde gerçek bir dehşet vardı. Jean'ın dudakları titreyerek boş yere bazı sözcükleri biçimlendirmeye çalıştı. Lok kendini doğrultup nacağı kaldırdı, ardından sözsüz bir çığlık attı. Nacağın ağır topuzunu hızla savurdu. Darbe Şahinci'nin iki bacağının arasına inerek hedefini 12'den vurdu. Bağlı büyücü kasıklarını tutarak öne devrilirken gümüş ipliğini ve parşömenini ellerinden düşürdü. Akrep Şahin'in derhal saldırmasını bekleyen Lok hızla sağına döndü. Fakat kuşun tüneyinden düşüp yerde kıvrandığını ve kanatlarını lüzumsuzca çırptığını görünce şaşırdı. Yaratığın gagasından bir dizi boğuk ciyaklama çıktı. Lok ayağa kalkarken hayatı boyunca ettiği en zalimce tebessümü etti.
''Demek öyle.''
Topuzlu kısmı aşağı bakacak şekilde nacağı yavaşça kaldırırken haşim bir ifadeyle bağlı büyücüye sırıttı.
''Birbirinizin gördüğünü görüyor, hissettiğini hissediyorsunuz değil mi?''
Bu sözler içini sıcak bir sevinçle doldurdu. Fakat aynı zamanda neredeyse kavgayı kaybetmesine sebep oldu. Şahinci tek bir hece telaffuz edecek ve parmaklarını pençe şeklinde kıvıracak kadar dikkatini toplayabildi. Lok bir nida atarak geri geri sendelerken nacağı neredeyse yere düşürecekti. Sanki iki böbreğine birden kor gibi birer hançer saplanmıştı. Yakıcı acı eylemde bulunmayı ve hatta düşünmeyi imkansız kılmaktaydı. Şahinci ayağa kalkmaya çalıştı. Fakat Jantan'ın ansızın ona doğru yuvarlandı ve kollarını kaldırarak büyücüyü yakasından kavradı. İri yarı adam sertçe asıldı ve Şahinci barakanın zeminine yüzü koyun kapaklandı. Lok'un karnındaki acı kaybolurken Vestris biraz ileride tekrar ciyakladı. Lok daha fazla vakit kaybetmedi. Nacağı bir çekiç gibi indirerek kuşun sol kanadını kuru bir çatırtıyla kırdı. Şahinci haykırarak kıvrandı. O kadar şiddetli debelendi ki neredeyse Jean'ın elinden kurtulacaktı. Sol kolunu tutarak böğürürken geçirdiği şokla gözleri fal taşı gibi açıktı. Lok onun suratına sert bir tekme attı ve bağlı büyücü ansızın burnundan fışkırmaya başlayan kanı tükürerek tozların arasında yuvarlandı.
''Sana bir sorum var, seni gidi kendini beğenmiş ibne seni'' dedi Lok. ''Kabul, adımın Lamora kısmını kestirmek kolay. Doğrusunu söylemek gerekirse o ismi sahiplenirken doğru tercümesini bilmiyordum.
Onu vebadan önce yangın yerinde bana iyilik yapan yaşlı bir sosis satıcısından aldım. Sırf söylemesi hoşuma gittiği için.
İyi de diye yavaşça devam etti. Lok'un bana doğumumda verilen ön ad olduğunu ne bok yemeye düşündün?
Nacağı tekrar kaldırdı. Yalımlı kısmını yere doğru çevirdi ve tüm gücüyle aşağı savurarak Vestris'in başını gövdesinden ayırdı. Kuşun aniden kesilen ciyaklamaları Şahinci'nin çığlıklarına karışarak içeride yankılandı. Büyücü başını sıkı sıkıya tutup bacaklarını çılgınca savurdu. Katıksız bir delilik taşıyan haykırışı nihayet kesildiğinde Lok ile Jean'ın kulakları bayram etti ve adam hıçkıra hıçkıra ağlarken bilincini kaybetti. İkinci kısım. Kartayinli Şahinci ayıldığında kendini barakanın zemininde sere serpe yatarken buldu. Hava kan kokusu, Vestris'in kanının kokusunu taşıyordu. Adam gözlerini yumup ağlamaya başladı.
''Hiçbir yere gidemez efendi Lamora'' dedi İberlius.
İt baytarı kendisine yapılan efsundan uyanınca Kartayinli bağlamaya gayet hevesli bir şekilde yardım etmişti. O ve Jean bir yerlerden metal kazıklar bulup getirmiş, bunları yere çaktıktan sonra da bağlı büyücüyü çarşaflardan yırttıkları uzun şeritlerle el ve ayak bileklerinden onlara sıkıca bağlamışlardı. Parmaklarının etrafına ve arasına da daha küçük şeritler sarmışlardı. Büyücü onları zar zor oynatabiliyordu.
''Güzel'' dedi Lok.
Yatak şiltesinin üstünde oturan Jean Tan'ın büyücüye donup iyice çökmüş gözlerle bakıyordu. Lok ise ayakta durarak adamı apaçık bir nefretle süzüyordu. Bir cam kavanozun içinde küçük bir gaz yağı ateşi yanıyor, onun yanında çömelen İbelius bir hançeri yavaşça ısıtıyordu. Alevden yükselen kahverengi ve ince duman sütunu kıvrılarak tavana kadar çıkıyordu.
''Beni öldürmeyi düşünüyorsanız kafanız hiç çalışmıyor demektir.'' dedi Şahinci hıçkırıklar arasında. ''Akranlarım intikamımı alırlar. Hareketlerinizin sonuçlarını iyi düşünün.''
''Seni öldürmeyeceğim.'' karşılığını verdi Locke. ''Sadece kahrolası sorularıma cevap verene kadar acıyla bağır adını verdiğim küçük bir oyun oynayacağım.''
''Ne istersen yap.'' dedi Şahinci. ''Loncamın kuralları müşterime ihanet etmemi yasaklıyor.''
''Ah artık müşterin için çalışmıyorsun ki Götoş,'' dedi Locke. ''Bir daha da asla çalışamayacaksın.''
''Hazır efendi Lamora,'' dedi İbelius.
Bağlı büyücü boynunu uzatarak it baytarına baktı, sonra da sertçe yutkunup dudaklarını yaladı ve gözlerini fıldır fıldır döndürerek odayı taradı.
''Sorun ne?'' dedi Locke uzanıp hançeri it baytarının elinden dikkatle alırken. ''Silahın yalımı kıpkırmızı parlıyordu. Ateşten korkuyor musun?''
''Niye ki?''
Locke en ufak neşe barındırmayan bir sırıtış takındı.
''Kan kaybından ölmeni engelleyecek tek şey o.''
Jean şilteden kalkıp Şahinci'nin sol kolunun yanında diz çöktü. O adamın bileğine bastırırken Locke da bir elinden acak, diğerinde ise parıldayan hançerle ağır ağır yaklaştı.
''Teoride bu davranışı tüm kalbimle destekliyorum.'' dedi İbelius. ''Fakat pratikte sanırım izninizi isteyeceğim.''
''Hay hay efendi İbelius,'' dedi Locke.
Perde savruldu ve it baytarı gözden kayboldu.
''Şimdi,'' dedi Locke, ''seni öldürmenin kötü bir fikir olacağını kabul ediyorum. Ama nihayet Carthay'ine süklüm püklüm geri dönmene izin verdiğimde oraya ibretlik bir ders olarak gideceksin. Şımarık, sapkın, kibirli akranlarına, Camor'daki birilerinin dostlarına bulaştığında neler olabileceğini göstereceksin.''
Jean'ın nacağı hızla inerek bağlı büyücünün sol serçe parmağını elinden ayırdı. Şahinci bir çığlık attı.
''Bu Nazca için,'' dedi Locke. ''Onu hatırlıyor musun?''
Jean nacağı tekrar savurdu. Yüzük parmağı tuzun toprağın içine yuvarlandı ve etrafa kanlar fışkırdı.
''Bu Kalo için,'' dedi Locke.
Bir diğer savuruşla orta parmak da gitti. Kıvranarak bağlarına asılan Şahinci büyük bir ızdırap içinde başını sağa sola çevirdi.
''Bu da Galdo içindi. Bu isimler tanıdık geliyor mu efendi bağlı büyücü? Kahrolası kontratındaki bu ufacık dipnotlar,
onlar benim gözümde fazlasıyla gerçekti.
Sıradaki parmak var ya, işte o da böcek için.
Aslında böceğe serçe parmağı ayırsak olurdu ama salla gitsin.''
Nacak tekrar indi. Şahinci'nin sol elinin işaret parmağı da kanlı sürgünlerindeki kardeşlerinin arasına katıldı.
''Geri kalanına gelince,'' dedi Locke, ''diğer parmaklarım ve her iki baş parmağın Jean ile benim için.''
56. Ayrımın sonu. Sayfa 529.